Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 10. Kaset 1. Yüz, Sayfa 332. İnsanoğlu buradan giderken böyle kan içinde, böyle kula kulluk ederek gitmezdi. Dünyanın, insanın, sevginin, güzelliğin, dostluğun tadı damağında, her şeye doymuş, işte böyle giderdi. İşte o zaman ölüm korkusu kalır mıydı? Durmadan güzellikler yaşayan, durmadan yaratan insanın ölümü düşünmeye vakti mi olurdu? Olsa bile ölümden bu kadar korkar, ölüme yapayalnız gider, uydurduğunu bile bile cennet, cehennem yaratır mıydı? Doktor Salman Sami yanındakileri unutup gitmiş gibiydi. Sanki kendi kendine konuşuyordu. Şu olan bitene inanamıyorum, dayanamıyorum, dedi, sustu. Cebinden mendilini çıkardı, alnını, saçlarını sildi. İçeriye alı al, moru mor giren Vasili. Efendim, bunların hepsi hasta, iler tutar yerleri kalmamış. Bunların hepsi ha öldü, ha ölecek. Bir o yaşlı adam ayakta, gerisi dökülüyor. Poyraz bir takım işaretlerle gözüyle kaşıyla sus dedi Vasili'ye. Vasili de hemen sustu. Bunu anlayan Doktor Salman Sami, emir verircesine sert, sen konuş Vasili, dedi. Vasili, onun sözü biter bitmez konuşmaya başladı. O yaşlı adam dedi ki, hükümet konağının avlusunda daha çok adam bekliyormuş. Hepsinin de hali bu gelenlerden betermiş. Vahap oradan bizim adaya çok insan gönderecekmiş. Bizim adada insanlarla dolacakmış. Bizim adada iki tane büyük doktor varmış. Bu doktorlar hastalara değil, ölülere bile can verirlermiş. Bakarız dedi Salman Sami. Diriye de bakarız, ölüye de. Bizim başka ne işimiz var? Ne yaparsanız yapın. Sizin başımız üstünde yeriniz var. Doktor Salman Sami'nin teri kurumuş, doktor kendine gelmişti. Kendini her şeye hazır duyumsuyordu. Doktorlar akşamüstü yeni gelenlerin evlerine gittiler. Yaşlı adamdan başka evde kim varsa çullar, eski kilimler, minderler üstünde, kirli, yırtık yorganlar altında yatıyorlardı. Bereket versin ki doktorlar durumu bildikleri için epeyce ilaç getirmişlerdi. Evin içini yeni konuklar öylesine kokutmuşlardı ki insanın burnunun direği kırılıyordu. Evden yaşlı adamla birlikte çıktılar. Salman Sami, bu ne hal? Dedi yüzünü buruşturarak. Bunlar böyle ne zamandır ölmüşler de kimsenin haberi olmamış. Yaşlı adam, doğru doktor bey. Biz ölmüşüz de bizim de kimsenin de bizden haberi yok. Allah sizden razı olsun. Harp bizi buralara kadar aç susuz, çırılçıplak, sıtmalı bataklık diyarlara sürdü. Yollarda çok insan öldü. Yollar mezarsız ölülerle dolu. Rus askeri geldikçe biz kaçtık. Poyraz arkadaşım gayret gene sana düştü, dedi Salman Sami. Bunlar aç susuz, bunlara içecek çorba gönderebilir misiniz? Olur, dedi Poyraz. Çorbalar hazırlanıyor. Siz bizimle gelin, Vasili çorbaya gitsin. Anadolu sürgünlerinin hali Yunan sürgünlerinin halinden bin beter. Ne yapacağız bilmem, dedi. Elini Poyraz'ın omuzuna koyup durdu. Vahap Bey öbürlerini de gönderirse ne yapmalıyız mı diyorsun? Salman Sami bir iki adım attıktan sonra yanındaki yaşlı adama sordu. Şimdiye kadar neredeydiniz? İncir topladık, nar, şeftali, pamuk topladık. Bağ bozumunda bize iş vermeyeceklerini söylediler. Biz de hükümete başvuru yaptık. Onlar da bizi bu adaya gönderdiler. Çok yorulduk. Allah sizden de, onlardan da razı olsun. Salman Sami Vasili'ye gülümsedi. Sen daha delikanlısın Vasili. Cephelerde çok bulundun ya, delikanlısın. Halil Rıfat Bey'le git de hastalara ilaç verecek, iğne yapacak, ona yardım et. Baş üstüne doktor bey. Biz de şu çeşmenin başına oturup biraz konuşalım. Poyraz, eve gidelim efendim, dedi. Lena Ana çok güzel çay yapıyor. Çay içelim. İyi ki siz buradasınız doktor bey. Siz olmasanız biz ne yapardık bilmem ki. Poyraz'ın evine gittiler. Doktor Salman Sami evi çok beğendi. Ne güzel, dedi. Bizimkiler de çok güzel ya, bu ev daha güzel. Poyraz, kim bilir bu evi yaptıran kişi ömrünün sonuna kadar oturacağım diye, kim bilir bu evi özenip bezeyerek nasıl bir sevinçle yaptırmıştı. Vasili söylendi. Adam bu evde ancak bir yıl oturmuş. Lena söylüyor. Adam Yunanistan'a giderken evinden bir türlü ayrılamıyormuş. Tekneye koşarken de hem koşuyor hem de dönüp evine bakıyormuş. Tekne kalkıp giderken de ada kayboluncaya kadar ayakta durmuş, gözlerini de evinden ayırmamış. İşte biz de bu insanların evlerine konduk. Herkes konuklara yemek, su taşıdı. Doktorlar hastalarına baktılar, gelenlere yardım edenler de, yardım görenler de mutluydu. 3-4 gün içinde adaya insanlarla dolu tekneler geldi. Yüklerini boşaltıp gittiler. Adadaki evler hemen hemen dolmuş, yalnız 15 kadar ev boş kalmıştı. Gelenler yorgundular, bir kısmı hastaydı. Üstleri başları dökülüyordu. Hepsinin de cebinde biraz paraları vardı. Buraya gelmeden önce kimi ekim biçmede, şeftali, nar, incir, pamukta çalışmışlar, yemeyip içmeyip ceplerine biraz kışlık para koymuşlardı. Gelen ailelerden ancak 5'inin durumları iyiydi. Bunlar mübadil olduğundan hükümet bunlara para yardımı yapmıştı. Bunlar geldikten, evlerine bir iyice yerleştikten sonra Şükrü Efendi de 18 kişiyle bal kesmeye geldi. Bal kesme ustaları her bal kesiminde Şükrü Efendi kabala aldığı kovanları bu balcılara kestiriyordu. Ustalar ilk kovanları yokladılar, Şükrü Efendi'ye geldiler. Şimdiye kadar biz böyle ağzına kadar dolu kovanlar görmedik. Böyle binbir çiçek kokan kovanlar da görmedik dediler. Şükrü Efendi çok sevindi. Yanına doktorları, Poyraz'ı, Musa Kazım Ağa Efendi'yi, Vasili'yi, Nişancı'yı da aldı. Balcılarla birlikte kovanlığa çıktılar. Ağa Efendi de balcılıktan anlıyordu. Onun da çiftliğinde kovanları vardı. Onların kovanlara gittiğini duyan Baytar arkalarından koştu. Ben de kendimi bildim bileli hiçbir yerde böyle ağzına kadar dolu bembeyaz balı hiçbir yerde görmedim. Ben arıların içinde büyüdüm dedi. Poyraz, bakın bu adaya, üstümüzden yaz gelmiş geçiyor, ada ağzına kadar daha çiçek dolu. Şu yakınımızdaki küçücük ayak basılmamış adalara gidin de bakın, onlar da ağızlarına kadar çiçek dolu. Balcıların başı, ustası, Rumlar niçin daha çok arı yapmamışlar, ıska geçmişler, bunun bir türlü anlayamadım. Bu adada çiçek dolu, bu kadar kovanı değil, yüzlerce kovanı doldurur. Kim bilir dedi Poyraz. Bunun da bir sebebi olacak. Kim bilir dediler hep birden. Açılan kovanlar öylesine baş döndürücü bir kokuyla kokuyordu ki kimse konuşmak istemiyordu. Kovanlıktan aşağı inerlerken Poyraz, Şükrü Efendi, doktorlar gelin ne yapalım dedi durarak. Ötekiler de durdu. Doktor Salman Sami ne yapalım diye sordu. Poyraz yürüdü. Aşağıda oturalım da öyle konuşalım. Daha iyi olur dedi Şükrü Efendi. Ardından da sordu. Bu kovanları siz Baytar Bey'le birlikte maliyeden satın almıştınız değil mi? Satın aldık dedi Poyraz. Doktor Salman Sami siz diye sordu. Maaşınızı kasabaya getirdiniz mi? Poyraz durup dururken bu adam bu soruyu niye sordu diye düşünürken getirdim dedi gülümseyerek. Biz de getirdik dedi doktor. Maaşı buradan almak daha bir kolaylık. Aşağı indiler, doktorların muayenehanelerine gittiler. Oturur oturmaz Salman Sami, size ne söyleyecektim, ne soracaktım biliyor musunuz? Bilmiyoruz dedi Baytar. Şimdi Şükrü Bey'e soruyorum. Bu kovanlardan ne kadar bal çıkar? Çok dedi Şükrü Efendi. Buraya kaç aile geldi? Çok dedi Vasili. Saymadım ya, 15 kadar ancak boş ev kaldı. Gelenler çok perişan, hasta, yoksul. Ne üstte var ne başta, ne yorgan var ne döşek. Bunlara yardım etmezsek bu kışı çıkaramazlar. Bizim cennet adamız da mezarlıklarla dolar. Bunlar dedim ya çok fakirler. Vasili, muhterem binbaşım dedi. Bunlar göründükleri kadar fakir değiller. Bunlar çalışmaktan geliyorlar. Yastık altında bir kış değil, bir yıl yetecek kadar paraları var. Doktor Salman Sami güldü. Yastıkları yok ki altında paraları olsun. Hep birden güldüler. Yastıkları yok da koltuk altlarında bal mumuyla yaptıkları muşamba keselerinde paraları var. Bu paralar onlara bir kış, bir yıl yeter de artar bile. Şunlardan birini çağıralım da bir konuşalım bakalım. Halleri, vakitleri nasılmış? Bir soralım dedi binbaşı. Soralım dedi Poyraz. Vasili, git de şunlardan aklı başında birini al da getir. Var bir tane dedi Vasili. Yaman bir adama benziyor. Tek bacaklı, topal Osman Çavuş. Sarıkamış'tan geriye kalmış. Ne diyorsun sen Vasili dedi binbaşı. Ne diyorsun sen? O hem yaman hem de kahraman. Hem de kahramanoğlu kahraman. Sarıkamış cephesinden bite yenmeden, dağda donmadan, şehit bir bacakla tatlı canı kurtaranlardan biri. Çanakkale'den, Sarıkamış'tan canını kurtaranlara yürekten hayranım. Bunların insanüstü varlıklar olmaları gerek. Vasili, hadi git de şu insanüstü insanı getir de hiç olmazsa şu mübarek adamın mübarek yüzünü görelim. Vasili ile Topal Osman çabuk geldiler. Buyurun oturun dedi Doktor Salman Sami. Hoş gelip sefalar getirdiniz. Osman Çavuş, sen gelmeden namın geldi buraya. Adamıza hoş geldiniz. Sağ olasın binbaşım, var olasın ya, başımız belada. Ne var, ne olmuş? Hemen hemen evlere hiç kimse girmedi. Evlere giren çıktı, giren çıktı. Evlere koydukları minderlerini, yani yataklarını, kapkacaklarını, öbür öteberilerini de dışarı çıkardılar. Nedenmiş? Biz geldik geleli dışarıda yatıyoruz. Nedenmiş o? Hükümet bu evleri vermeyecekmiş. Yunanistan'dan mübadiller gelince bizi çıkarıp onlara vereceklermiş. Nasıl olur? Nasıl olur? Diye telaşlanan Salman Sami gene ter içinde kaldı. Nasıl olur? Nasıl? Peki Osman Çavuş, sen söylemedin mi ki artık mübadillerin hepsi geldi, onlar bilimum yerleştiler, bundan sonra da gelecek kimse kalmadı? Dedim, her şeyi söyledim, inanmadılar. Aramızda 3 mübadil ailesi de var. Buraya gelenlerin çoğu da mübadiller, gelince yerleştikleri köyden kovulmuşlar. Doktor Salman Sami başını iki elleri arasına aldı, düşünmeye başladı. Şimdi ne yapacağız diyerek ellerini yüzünden çekti. Söyle Osman Çavuş, şimdi ne yapacağız? Kadınlar içeri girmiyorlar. Beni de zorla dışarı çıkardılar. Bizim avrat da işlerinde. Diyorlar ki bu kış buradan çıkarılırsak rezil, perişan oluruz. Aydın Ovası'nda evsiz, barksız, kırılırız dediler. Şimdiden bu adadan çıkalım da kendimize böyle köşkler değil, başımızı sokacak toprak damlar, kamış huğular bulalım. Osman Çavuş, şimdi biz ne yapacağız? Biz de sizin için neler düşünüyorduk? Şimdi ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim? Çok şey yapabilirsin. Gidip onlarla konuşabilirsin. Nasıl? Gidip onlarla konuşabilirsin. Hadi, gidin onları iskeleye çınarların altında toplayın. Gerek yok dedi Vasili. Herkes yükünü almış, çoktan iskeleye çınarların altına dolmuş. Kalkın gidelim. Ben onlarla konuşur, ikna ederim. Hiç ses çıkarmıyor. Hep susuyorlar mı dedin? Şu kayada ses var, onlarda ses yok dedi Vasili. Susan kalabalıktan korkulur dedi Salman Sami. İnsanoğlu bir susmaya görsün. Onlarla başa çıkılamaz. Çıkılır dedi güvenli Topal Osman. Nasıl? Binbaşı elbiseni giyip onlarla öyle konuşacaksın. Kadınların başı Karaca Elif. O sana karşı konuşacak. Çok dilli bir kadındır. Sen ona ne derse desin hiç kızmayacak. Onu hep okşayacaksın. Altın yürekli bir kadındır. Onu inandırırsan biz de Allah'ın cenneti adadan, bu her biri iyilik timsali insanlardan ayrılmayız. Siz iskeleye gidin. Ben hemen gidip giyinip geleceğim. Üniformamı da özlemişim. Kanlı üniformamı giyeceğim. O hatıradır. Hiç giymediğim üniformamı giyeceğim. İskeleye geldiler. Bütün adalılar, eskileri ve yeni gelenler, çoluk çocuk, genç yaşlı herkes iskelede, çınarın altındaydılar. Binbaşı yepyeni üniforması parlak çizmeleriyle sert geldi, iskelenin üstünde durdu, iki elini beline koydu. Döne döne önünde duran kalabalığa baktıktan sonra, ''Buraya neden toplandığınızı geldiler bana söylediler. Neden gelip de bana derdinizi söylemediler? Bana söylemeliydiniz. Söylemeliydiniz. Çünkü biz Çanakkale Savaşı'nda'' elini yıkık kiliseye doğru uzattı. ''İşte şu yıkık kiliseyi hastane yaptık. Kilise o zaman böyle harap yıkık değildi. Rumlar gittikten sonra bir kafir gelmiş yıkmış kiremitlerini, tahtalarını, Hazreti İsa'nın resimlerini, kilisenin içinde ne var ne yoksa almış satmış. İşte biz Çanakkale'den gelen bütün yaralıları burada tedavi ettik. Biz 14 doktorduk, aylarca uyumadık. Bizimle birlikte bu adanın kadınları da uyumadılar, çalıştılar, hasta bakıcılık yaptılar. Biz de savaştan sonra Doktor Halil Rıfat Bey'le bu sevdiğimiz cennete geldik, yerleştik. Madem sizi buraya göndermişler, elinizde tapunuz da var, kimse gelip de bu güzel evlerinizi elinizden alamaz. Bakın, bu adam Poyraz, Sarıkamış cephesinde Ruslarla, Urfa'da Fransızlarla çarpışmış, yaralanmış. Bu genç yaşta malulen tekaüt, İstiklal Harbi madalyalı bir kahramandır. Şu Doktor Halil Rifat Bey ile Çanakkale'de bu adada birlikte çalıştık. Bakın, burada çok insanız, bize güvenin. Kimse sizi bu adadan başka yere gönderemez. Haydi, doğru evinize gidin. Arkadaşımız Vasile Efendi'nin size gösterdiği evlerinize girin. Yıkanın, dinlenin. Her evde hamamlık var. Hastalarınıza da biz bakacağız. Şu geldiğiniz kasabada bile iki doktor yok. Biz burada hem doktorluk yapacak, hem de çocuklarınıza mektep açacak, onları okutacağız. Haydi, doğru evlerinize. Bak, kurban olduğum doktor, iyisin, has konuşuyorsun ya, bizi bu güzel, her biri bir saray gibi evlerde barındırmazlar. Kara kışın ortasında gelirler, bu evler sizin neyinize, ey çingenelerden beter çıplaklar. Siktir olun derler, bizi götürürler, kepir taşlı, ot bitmez bir dağın yamacına iskan ederler. Sen iskan nedir biliyor musun? Altın yürekli doktor paşam. Salman Sami bütün söz gücünü toplayarak Kara Elif'e, öteki kadınlara kalabalığa konuştu. Kara Elif, sen iskan nedir görmedin doktor paşam. Onlar ölürler de bizi bu evlerde oturtmazlar. Yeter ki bu adada güzel, saray gibi evler olduğunu duymasınlar. Gelirler, hemencecik elimizden alırlar, bizi de kışın ortasında kim bilir hangi cehenneme gönderirler. Kurban olduğum doktor paşam, kış gelmeden cebimizde kan emek kazandığımız 4-5 kuruş kazancımız, 3-5 kuruşumuz varken gidip kendimize kulübeler, kamıştan sazdan evler, toprak damlar bulalım. İyi adamsın, has adamsın doktor. Şunu yap, bize de bizi kara kış ortasında buradan sürdürüp öldürtme. Zaten yarı ölüyüz. Doktor kan ter içinde kalarak yüzü kıpkırmızı olmuş konuşur, durmadan el kol sallarken başta Kara Elif, yanındaki diğer kadınlar, çocuklar hep birden ona karşılık veriyorlardı. Bizi bırak da gidelim. Zaten her birimiz yarı ölüyüz. Kış ortasında bizi buradan atarlar, biz de ölürüz. Böyle evleri bize kim verir? Yanılmışlar da, yanlışlıkla bizi. Bizi bu güzel evlerde durdurmazlar. Bırak da biz gidelim. Belki hepimiz ölmeden, biz kendimize uygun, bizi kimsenin bir yere sürmeyeceği bir yer buluruz. Biz yıllardır oradan oraya atıldık durduk, yorulduk, öldük, kıyma bize, elini ayağını öpelim. Sebep olma ölmemize, sebep olma hepimize. Doktor Salman susmuş, gözleri kocaman kocaman büyümüş, konuşan, yalvaran kalabalığa bakıyor, yüreğinden kan gidiyordu. Birden, Allah bin belanızı versin, dedi. Kalabalığa arkasını döndü, muayenehaneye doğru yürüdü, kendi kendine konuşuyordu. Hep sizin yüzünüzden, sizin ahmaklığınız, sizin korkaklığınızdan değil mi insanlığın bu durumlara düşmesi? Allah bin belanızı versin. Kapıyı açtı, koltuğa kendini attı, hızla düşünüyordu. Acaba suçun hepsi bizde mi? Onların bu işte hiç mi suçları yok? Düşündükçe kendine geliyor, teri kuruyordu. Doktor gidince ortaya nişancı çıktı. Kaşlarını çatmış, yüzü de asılmıştı. Kalabalık susuncaya kadar gözlerini onların üstlerine dolaştırarak bekledi. Onların da susmaları uzun sürmedi. Nişancı eliyle evleri gösterdi. Haydi in, herkes evine. Kimse dışarıda kalmayacak, sizinle konuşacaklarım var. Sağ ayağını iskelenin tahtalarına var gücüyle vurdu. Sessizlikte ayak sesleri patladı. İskeleden hiç kimseye bakmadan dimdik indi, evlere yürüdü. Kara Elif onun arkasından baktı, torunlarına, gelinlerine, kocasına bir el salladı, yönünü evine döndü. Üç ev dönünce evinin kapısında nişancıyı bekler buldu. Kalabalık da dönmüş evlerine gidiyorlardı. Biraz sonra Kara Elif, oradan geçenler, onun dışarıdaki eşyalarını, gelinleri, kocası, torunlarıyla birlikte eve taşıdıklarını, nişancının da bahçenin bir köşesinde oturmuş onları seyrettiğini gördüler. Kara Elif'in tutumu, nişancının durumu o anda var hızıyla bütün köye yayıldı. Olan biteni Doktor Salman Sami de az sonra duydu. Bu adam da şeytan tüyü var, dedi. Eşyaları taşıma işi bitince nişancı da içeriye girdi. Onu saygıyla karşıladılar. Bu haberi de doktorlara Poyraz götürdü. Bir yandan Poyraz nişancıyı anlatıyor, bir yandan da üçü üç yerden bu tansıklar yaratan insanın haline gülüyordu. Köye yeni gelenlerle nişancı üç gün içinde haşır neşir oldu, doktorlara gelip, iş tamam, dedi. Herkes her şeyden memnun, topla tüfekle üstlerine yürüsek, evlerini yıksak da kimse evinden dışarıya bir adım atmayacak. Yalnız yarıdan çoğu hasta. Bence bunlar açlık hastası. Aralarında hiç ölümcül hasta yok. Şimdiye kadar ölen ölmüş, kalan kalmış. Ne dediğini anladım, dedi Doktor Salman Sami. Bunların dilinden iyi anlıyorsun nişancı. Sen de çok iyi anlıyorsun doktor. Benden önce sen binbaşı üniforması giyip ortaya çıkmasaydın, onlar benim yüzüme bile bakmazlardı. Şimdiye evlerine dönmemiş, iskelenin üstüne yığılmış, sır sırta vermiş, onları alıp götürecek tekneler gelinceye kadar orada uyuyacak, orada yiyip içecek, orada ne dediğini anladım, dedi doktor. Ben onlara onu da öğreteceğim doktor beyim. Evin içinde ayak yolu olduğunu söylüyorum, söylüyorum, gösteriyorum. Kimseye inandıramıyorum. Bütün ada kokuyor. Bize kadar gelmedi. Vaziyet sürüp giderse adaya gelenler bize azıcık yaklaşınca kokudan burunlarının direkleri kırılacak. Ne yapalım diyorsun? Nasıl başa çıkacağız bilemem. Gene binbaşı, yüzbaşı, paşa üniforması mı gerekecek bilemem. Bahçelerin içinden vazgeçeceklerini hiç sanmıyorum. Bundan sonra doktorların, Poyraz'ın, Melek Hatun'un, Ağa Efendi'nin, kızların burunları hep tetikteydi. Bugünlerde bazı ters bir yer esince bir yerlerden pis bir koku geliyor geçiyordu. Şükrü Efendi usta balcılarını adaya getirdi. Ustaların balık kesmeleri bir haftadan daha çok sürdü. Kovanlardan kaçan arılar köyün içine daldılar. Yakaladıklarını soktular. Son günlerde birçok kimse evlerinden dışarıya çıkamaz oldu. Çıkanlar da yürekli kimselerle çocuklardı. Çoğunun eli yüzü şişmişti. Nişancıyla kaçak asan şişmiş yüz, şişmiş ellerle teknelerini binip denize açıldılar. Kovanlardan çok bal aldılar. Fıçılar, tenekeler doldurdular. Şükrü Efendi'nin etekleri zil çalıyordu. Çıkan bal tartılınca gözlerine inanamadılar. Şükrü Efendi doktorların gözlerinin önünde paraları sayıp Poyraz'a verdi. Ve sağlıcakla kalın, ben gidiyorum dedi. Haftaya kalmaz bağ bozumu için gelirim. Bağınız öyle bakımlı bir bağ ki böyle bir bağı çok yerde bulamazsınız. Bu bağdan o kadar kaliteli, o kadar çok üzüm alacağız ki parmağınız ağzınızda kalacak. Çok para olacak, zengin olacaksınız. Sizin üzümleri benim bağımda kurutacak, İzmir'de satacağım. Ağzı kulaklarında dışarıya çıktı, doktorla Poyraz onu uğurladılar. Şükrü Efendi, bunca yıl bu işle uğraşırım. Ne böyle çiçek kokan verimli kovanlar, ne de bakımlı bir bağ gördüm. Ne biçim adaymış da bu haberimiz yokmuş, dedi, teknesini atladı. Ötekiler de tekneye atladılar. Onları koltuklara buyur etti, kendisi de oturdu. Cebinden bir kese çıkardı, parayı masanın üstüne döktü. Buyurun, bu mektep için. Doktor Salman Sami, biz Halil Rıfat Bey'le konuştuk. Okulun her şeyi var. Biz bu paraları şu son gelenler için harcayalım. Bunların çoğu 5 kuruşsuz. Nan ekmeğe muhtaç. Parayı müsavaten herkese dağıtmaktansa muhtaç kalanlara veririz. Buranın kışı yaman geçer. Sibirya gibi derler ya, öyle olur. Kışın bunları beslemek gerekir. Bunlar da elbiselerle bu kışı dayanamazlar. Elbise gerekir. Hastalananlara ilaç gerekir. Biz ilaç yardımı yaparız ya, ne kadar yaparız. Çok şey gerekecek bunlara. Okula, çocuklara da çok şey gerekecek. Siz bu paradan maliyeye verdiğiniz parayı aldınız mı? Almadık efendim. Baytar Bey'le karar verdik, almayacağız da. Maaşımız yetiyor da artıyor bize. Biz de yardım edeceğiz. Biz de maaşımızı buraya getirdik. Bir de bağın üzümlerinin parasını alırsak bizim yardımımıza bile gerek kalmayacak. Demek bu dünyada Şükrü Efendi gibi adamlar da varmış. Belki üzümlerden elimize çok para geçer. Hiç kimse de sıkıntı çekmez. Bağları da mı siz satın aldınız? Satın almadık efendim. Bağlar, narlar, şeftaliler, incirler adanın. Haydi hayırlısı. Bir muallim gerek mektebe. İstiklal madalyanızı takıp bizimle kaymakama gelir misiniz? Başım üstüne gelirim ya, istiklal madalyası niçin? Şunun içindir ki, bu demektir ki, kaymakam bey, bu devleti kuran biziz. Şu küçük isteğimizi yerine getir. Haklısınız efendim, madalyamı takarım efendim. Bu devleti biz kurduk derim efendim. Kaymakam da göğsümde sallanan altın madalyamı heybetle görünce ödü patlar, sizin gibi adamların işlerine bizim gibi küçükler el süremez. Sizin işinizi ancak vali bey halleder der, işin içinden kolaylıkla çıkar. Çünkü koskocaman vilayetin valisi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın reisidir. Böyle olunca da bu küçük zabitin madalyasını görünce de hemen selama durup "Emriniz baş üstüne efendim" der, siz de üniformalarınızı giyecek misiniz? Hangisini dersin Poyraz Bey, kanlısını mı, kan değmemişini mi? İşin orasını ben bilemem doktor. Hangisi tesirli olursa onu giy. Kanlısı etkili olur ya, bu çok savaşta bulunmuş, çok ameliyat etmiş demektir. Ama İstiklal madalyası yeter. Ne zaman gideceğiz? Önce kaymakama, sonra valiye, daha mekteplerin açılmasına çok var. Biz şimdi yeni gelenlere bakalım. Birkaç gün ortalık sakin geçti. Yalnız yeni gelenlerin kadınları, kızları, ellerinde bakraçları, testileri, çam bardaklarıyla üst üste yığılıp hırgürle birbirleriyle önce su alma savaşına giriştiler. İtişerek, kakışarak, kimin gücü kime yeterse, o bakracını, çam bardağını doldurdu. Sonunda saç saça, baş başa geldiler. Bu sefer de Hüsmen'le Baytar imdada yetişti. Özellikle kadınları yatıştıran Baytar'ın körüklü parlak çizmeleri oldu. Kadınları sıraya koydular. Sonradan gelenleri de en arkaya aldılar. Gene de dişli kadınlar öndekilerin önüne geçmeye çalıştılar. Bir süre sonra bunun da önüne geçildi. Sonra da su alma işi düzene girdi. Kimse kimsenin yerini almaya kalkmadı. Eski adadılar bundan çok hoşnut kaldılar. Vasili ile Poyraz kamışlıkların önünde denize karşı oturmuşlar, sohbet ederlerken uzaktan adaya bir tekne geldiğini gördüler. Vasili gülerek, "Gene bizimkiler geliyor," dedi. "Ne biliyorsun, belki de hançerli Efe iki öküz bir pullukla geliyordur. Rumların ekinlik dedikleri, yamaçlarına çepeçevre bağ dikilmiş, kuzeye doğru uzanıp giden," eliyle gösterdi, "şu yukarıdaki düzlüğün hepsini beş pula almıştır da geliyor. Birkaç yıla kalmaz Hançerli Efe bu çiftlik yüzünden o kadar zengin olacak ki ona Hançerli Efe değil Hançerli Ağa diyecekler. Tepeyle birleştiği yerden bir su çıkar, öbür yana akar. Suyu bizim pınarın suyundan daha gürdür. Bizimkiler gitmeden o pınarın suyunu ekinliğe akıtıyorlar. Ekinliğe bostanlık yapıp o suyla suluyorlardı. Orada yetişen kavun, karpuz, patlıcan, domates, bamya, biber hiçbir yerde yetişmezdi. Keşke 45 dönümlük bir tarlayı da oradan biz alsaydık. Belki de hepsini almamıştır o ahmak eşkıya. Yarın gider kalanını da ben alırım. Yarısını da noter senetli sana satarım." "Olur," dedi Vasili. "Babam denizde boğuldu. Her zaman denize korkarak çıktım. Oradan biraz toprak alırsam ben de bostancılık yapar, gül gibi geçinirim. Hemen yapar mısın bu işi?" "Yaparım ya, sana bir şey soracağım." "Sor bakalım." "Beni kurtarmak için o dalgaları göğe çıkan denizden korkmadın mı?" "Bilmiyorum. O anda korku aklıma bile gelmedi. Hiçbir şeyi düşünemedim." Sustu, düşünmeye başladı. Poyraz gözlerini onun yüzüne dikmiş bekliyordu. Aradan epeyce bir süre geçti. "Senin öleceğini görünce hiç korku gelmedi aklıma. Kardeş gibi, ana baba gibi, dost, arkadaş gibi değil. İkimiz bir kişiydik sanki. Bütünleşmiştik sanki. Sen denizde boğuluyor değil de ben boğuluyordum. Seni kurtarırken kendimi kurtarıyordum. Onun için olacak, sen ölürken ben de kendimi denize attım. Ne bileyim ben, neden hiç korkmadım? Ne bileyim, neden korku hiç aklıma gelmedi? Belki de gelip karşısına dayanan ölümden kimsecikler korkmuyor. Ne bileyim ben." Onlar böyle derinlere dalmış konuşurlarken uzaklarda gördükleri tekne adaya yaklaşmıştı. Gene konuşmaya başladılar. Konudan konuya, insandan insana atladılar. En çok da kaçak Hasan'ın üstüne durdular. O salt asılmaktan korkuyordu. Asılan, dilleri dışarıda, donmuş, çok asker görmüş, kendini hep onların yerine koymuştu. O ölmekten korkmuyordu. Ölümü çoktan unutmuştu. O salt asılmaktan korkuyordu. Şimdi tezkeresini aldı. Gerçekten de asker kaçağı değil. Bunu o da biliyor. Kimseler onu asmayacak. Kimse de onun kılına dokunmayacak. Bunu o da biliyor. Eskisi kadar değilse de şimdi de asılmaktan korkuyor. Her gün, gece gündüz, ne zaman kendisiyle baş başa kalırsa durmadan kendine "Korkma Hasan," diyor. "Korkma arkadaş. Tatlıcanı ipten kurtardın. Ölürken dilin dışarıya upuzun çıkmayacak." birkaç gün mutlu, sevinç içinde yaşıyor, korku, karlı orman, buz tutmuş apak ağaçlar, ağaçlara asılmış, dilleri dışarıda, ayakları çıplak, gözleri pörtleyip dışarı uğramış, o ağaçlardan biri geliyor, kasabanın alanının orta yerinde duran çınar ağacının yerine dikiliyor. Hasan kendini olduğu gibi o ağaca asılı görüyor. Hasan bundan kurtulur mu? Tezkereyi almayıp da hep kaçak kalsaydı daha çabuk kurtulurdu. Bundan sonra nafile. Tekne geldi, iskeleye yanaştı. İçinden şişmanca, kısa boylu, dazlak, gözleri fıldır fıldır, şalvarlı, kırışık içinde lacivert ceketli biri çıktı. Teknenin ondan sonra iskeleye gelen kaptanına, ''Beni burada bekle, işimi az zamanda görecek, sonra gideceğiz.'' dedi. ''Baş üstüne.'' Kaptan teknenin içine girdi. Şalvarlı adamsa Poyraz'la Vasili'den yana yürüdü. ''Selamun aleyküm, beni buraya Vahap beyefendi gönderdi. Bana dedi ki, git Karınca Adası'na Poyraz Bey'i bul.'' dedi. ''Ben de geldim işte. Onu nerede bulurum, bana söyler misiniz?'' Poyraz kalktı. ''Buyurun efendim, Poyraz benim, hoş geldiniz.'' Yanından ona yer gösterdi. Adam Poyraz'ın yanına otururken, ''Benim adım da Salih.'' dedi. ''Vahap Bey nasıl, iyi mi?'' ''Size firade firade selam söyledi.'' ''Sağ olsun.'' dedi Poyraz. ''Efendim, sizi fazla rahatsız etmeden hemen söze gireyim. Sizden ricamı hemen söyleyeyim.'' ''Buyurun efendim, söyleyin. Elimizden bir şey gelirse Vahap Bey'in selamı baş üstüne.'' ''Geçen gün Vahap Bey beni çağırdı. Biliyorsunuz o İstiklal Harbi'nin isimsiz hakkı yenmiş, Yunan'ı denize döken kahramanlarından biridir. Benim çocuklarımın esir düşüşünü bilenlerdendir. Benim çocuklar Sakarya Savaşı'nda esir düştüğünde o da oradaymış. Benimkiler yiğitlik gösterirken düşman askerlerince sarılıp esir düşmüşler. Bizim çocukların nereye gittiklerini kimse bilememiş. Biz de bilemedik. Geçen yıl bizim çocuklar esirlikten kaçıp geldiler. Vahap Bey, savaş arkadaşlarının esaretten kaçtıklarına çok sevindi. Nasıl sevinmesin? Arkadaşları Yunan esaretinden kaçmışlar. O bilir ki bir esaretten kaçıp kurtulmak, düşmanla süngü süngüye çarpışmaktan daha zordur. Ben de bu savaşlar sürerken borca vere vere sıfırı tüketmişim. Harp içinde millet o kadar fakr-ü zaruret içine düştü ki ben hiçbir alacağımı alamadım. Bakkal dükkanımı kapatmaya mecbur kaldım. Çocuklar esaretten dönünce bizim çocuklar okur yazardırlar. Onları büyük şehirlerdeki mekteplere vermiştim. Çocukların ikisi de Ankara'da hemen yüksek memuriyetler buldular. Bana maaşlarından bir miktar gönderdiler. Biraz da arkadaşlarımdan aldım. Kasabada dükkan açacakken Vahap Beyefendi bunu duymuş, savaş arkadaşlarının babasıyım ya, Çanakkale'de 50 bin Darülfünun mezunu okur yazar şehit olmuş ya, ortada okur yazar kalmamış. Bizim çocuklar iyi ki şehit olmamış, esir olmamışlar ya. Osmanlı ülkesi gibi bir ülkeden yalnız bir tek savaşta 50 bin Darülfünun mezunu şehit düşerse öyle bir ülkede hal mi kalır? Vahap tam bu sırada bana geldi. Karınca Adası'nda İstiklal madalyalı bir kahraman yaşıyor. O adadaki bütün dükkanları çil çil altınlar sayarak aldı, dedi. Sen ona git, sana bir dükkan versin. Dükkanını vakit kaybetmeden aç, dedi. Sana her kolaylığı gösterir, dedi. İşte ben sana bunu teklif etmeye geldim. Sen de işine gelirse Poyraz Bey'e git, dedi. İşte bunun için zatınızı rahatsız etmek cesaretini kendimde buldum. Biz bu dükkanları Baytar Bey'le birlikte maliyeden satın aldık. Onu şimdi çağıracağım. Poyraz Vasili'ye, baksana kamışlığın oraya Baytar Bey geliyor mu, dedi. İyi olacak aslanı, doktor ayağına gelirmiş, dedi Vasili. Baytar çınarlara yaklaşınca Poyraz, gel hele, dedi, seni bekliyorduk. Beyefendinin bizden istedikleri var. Bir bakkal dükkanı kiralamak istiyor bey. Baytar karşılarındaki kanepeye otururken, istekleri başımızın üstüne ya, her şeyi anladık da yağısı ne? Bu arkadaşı Salih Efendi'yi bize Abdülvahap Bey burada bakkal dükkanı açması için yollamış. İyi, güzel de kime ne satacakmış burada Salih Efendi? Salih Efendi, çok şükür Adanız doldu Baytar Bey. Rumlar gitmeden önce burada bir iki dükkan değil bir çarşı vardı. Adanın o zamanki nüfusu da şimdiki kadar değildi. Bu adanın dükkancıları İstanbul, Atina, Paris, Londra gibi şehirlerden mallar getirtirler. Kasabalarda, yakın vilayetlerde bu adadan alışveriş yaparlardı. Anladım Salih Efendi. Bu adadaki eski ticareti bize Hayri Efendi, Cafer çok anlattılar. Şimdi dükkanı açınca kiminle alışveriş edecek, kime ne satacaksın? Size söyledim, ada doldu ya. Bu adadaki kalabalık değil bir tek bakkal dükkanını, 10 tane dükkanı bile kaldırır. Bu çıplaklar mı? Diye hayretle sordu Baytar. Şu Vahap Bey'in bize gönderdikleri çırılçıplaklar mı? Biz bu açları, bu çıplakları nasıl doyurur da, hiç olmazsa yarısı ölmeden bu ölmeyenleri nasıl kurtarırız diye toplantı üstüne toplantı yaptık da, şimdiye kadar onları kurtarabilecek akla uygun bir çare bulamadık. Salih Efendi gülmeye başladı. Bunlar mı çıplak? Bunlar mı aç? Öyle mi sanıyorsunuz? Bunlar buraya nerelerden geldi biliyor musunuz? Bunlar ovalardan, tarlalardan, ekin biçmekten, pamuk toplamaktan, şeftali, incir, nar bahçelerinde çalışmaktan geliyorlar. Yıllardır hükümet yer beğendiremedi de bu Vahap bunların ağızlarından girdi de burunlarından çıktı da nasılsa onları buraya gönderebildi. Bunlar ne kirli çıkındır, ne kirli çıkın. Bunların her biri seni beni parayla tartar, parayla. Baytar bu bakkal eskisinin böyle konuşmasına çok kızmıştı ya, belli etmemeye çalışıyordu. Madem öyle her biri bir kirli çıkın, isterse biri seni beni altında tartsın, sen bizim dükkanları biliyorsun. Ayda, istersen yılda bize ne verebilirsin? Kasabada bir dükkanın kirası nedir? Salih Efendi kasabadaki dükkanların aylık yıllık kiralarını söyledi. Orası canlı bir kasabaydı. Kuytu bir adayla aynı kefeye konulamazdı. Onlara kendi dükkanlarına ayda ya da yılda verebileceği kirayı söyledi. Bunlar yıllık kirayı yeğlediler. Çünkü bunlar şu gelen çıplakların topu ölmeden bir kısmını bahara çıkarabilmeyi kafalarına koymuşlardı. Onun için kirayı yıllık ve peşin istediler. Salih Efendi kontratı yanında getirmişti. Okuyup imzaladılar. Salih Efendi parayı önlerine sayarak Poyraz'a verdi. Haydin gidelim de bizim dükkanı görelim dedi. Rumlar buradayken bu dükkan bakkal dükkanıydı. Dükkanlara gittiler. Eskiden buraya çarşı diyorlardı. Salih Efendi inşallah gene çarşı derler dedi. Benim kiraladığım dükkan çarşının 3. dükkanıdır. Bakkal dükkanlarının ayak altı olması gerek. Vasili dükkanın kapısını açtı. Dükkanın içi pırıl pırıldı. Raflar, masalar, sandalyeler, terazi, dirhemler, sandıklar olduğu gibi yerli yerince duruyordu. Silip süpürmeye, temizlemeye gerek yok dedi Salih Efendi. Yine de benim çırak o kadar titizdir ki temizler. Bana evi de Vasili Efendi seçecek. Bu köyün de ustası da Vasili Efendi'ymiş. Seçeriz Salih Efendi. Satın mı alacaksın, kiralık mı diye sordu. Vasili Poyraz'a baktı. Siz ne diyorsunuz? Paşa gönlüm bilir dedi Vasili. Sen sucukları pastırma da getirecek misin? Her şey satılacak dükkanda. Bir tek kuş sütü eksik olursa olacak, o kadar. Eksik olma dedi Poyraz. Eve gelince niçin kira verecekmişsin, satın al gitsin. Şimdi bir ev bir pulayken. Nerede olursa olsun sonra evler artar, haklısın. Şimdi bir pulayken satın almalı. Dışarıya çıktılar. Şu dükkanın kepengini örtelim mi? Vasili gitti, kepengi gürültüyle indirdi. Salih, üçünün de önünde durup onların gözlerinin içine teker teker baktıktan sonra usulcana, size söyleyecek sözlerim olacak. Belki işinize yarayabilir. Issızca bir yere yürüyebilir miyiz? Issızca bir yer biraz uzak. Senin de ıssızca uzak bir yerimizi görmen gerek. Buraya gelip yerleşince sen bu ıssız ve uzak yeri her gün bir kez olsun ziyaret edeceksin dedi Poyraz. Öyleyse önümüze düş de gidelim. Gidelim dedi Poyraz, öne düştü. Pınar'ın ayağının yanından mavi çiçekleri açmış, diz boyu karpuzların içinden, kokulardan başları dönerek Pınar'a çıktılar. Pınar'ın başında oturup sırtlarını kırmızı damarlı düz kayalığa verdiler. O kadar gizli değil söyleyeceklerim ya, hiç belli olmaz, belki birilerinin işine yarayabilir. Şimdi söyleyeceklerim şu, bugünlerde dünyada memlekette karışık. sizin adaya bir hayli adam geldi. Bunların içinde ermişi de, hırlısı da, hırsızı da var. İyisi de, kötüsü de, temiz süt emmişi de, haram süt emmişi de var. Onun için böylesi kalabalıklara dikkat edilmesi gerek. Kimin aklına gelirdi ki hançerli Efe gibi yıllarca dağda gezmiş, Yunan'a kan kusturmuş bir Efe'nin gelip de bir ıssızca adaya yerleşmesi, şu yukarılardan yüz dönüp toprak alarak çiftçiliğe başlaması. Neyse, hançerli iyi bir adam. Hiç cana kıymamış bir Efe. İnsanın gözünün tutmadığı da bulunur gelen kalabalıkların içinde. Gözünün tutup hayran kaldığı da olur. Şu dünyada insan insanı tanıdığı kadar hiçbir şeyi tanıyamaz. Şu dünyada neyi en çok tanıyorsa insanı onun bin misli daha çok tanıyordur. Benim size sözüm şu. Yanınıza, yörenize bakın. Öyle bir adam, öyle adamlar girmişse aranıza, canınıza, malınıza, ırzınıza kast etmek istiyorsa onu bulursunuz. Belki de bir bakışta bulursunuz. Benim size diyeceğim, dostluğum bundan ibarettir. Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin, dedi Poyraz coşkuyla. Kalabalık gelir gelmez bu kalabalıkla Poyraz'ı vuracaklardan biri de gelmiştir diye düşündü nişancı. Teknelerden inen erkeklerin davranışlarından, yüzlerinden, gözlerinden ayırmamıştı. Poyraz da Vasili de öyle düşündü. Onlar da gelenleri göz hapsine aldılar. Vasili daha da ileri gitti. Gözünün ısırdığı, daha önce gördüğünü sandığı bir adama kancayı taktı. Evinin önündeki bahçe çitinin dibine oturup sarışın, uzun boylu, yakışıklı gencin dışarıya çıkmasını bekledi. Delikanlıyla birlikte tekneden çocuk denecek yaşta gözüken genç bir kız da inmişti. Kız delikanlıya benziyordu. Karısı da kız kardeşi de olabilirdi. Kim bilir? Delikanlı adaya küçük bir kayıkla gelen, yorgunluktan gelip nar bahçesinin yakınındaki kayalığın dibinde uyuyan, ak benekli lacivert uzun bir yılan üstünde dolaşırken bile uyanmayan, uyanınca da şaşkınlık içinde eli ayağına dolaşarak siz kimsiniz diyerek korkarak bağırarak soran. Bizi sorarsan biz buranın yerlisiyiz, sen kimsin? Ben de Kerim'im. Niye gizli geldin buraya? Karşı kıyıdaki köyde beni adaya getirecek birini aradım, beni buraya kimse getirmedi. Ben de bir pula, bir eski kayık satın aldım, kürek çeke çeke buraya kadar geldim. Buraya yerleşmeye mi geldin? Birini aramaya geldim, gizli gelmedim. Abbas'ı aramaya geldim. Onun başı belada. Onu bulursam buralarda durmamasını, Kafkasya'ya kaçmasını söyleyeceğim. Uçan kuşun kanadının altına da saklansa, kaçan yılanın deliğine de sığınsa da, nerede olursa olsun onu bulup öldürecekler. Abbas'ı sen nereden tanıyorsun? Senin neyin olur da onu bu kadar yana yana arıyorsun? Yoksa o senin asker arkadaşın mıdır diye söz çıkmadı ağızlarından. İskeleye gelirken bu adada bir Abbas var ya, o da senin işine yaramaz demişlerdi. Körse de topalsa da bin yaşındaysa da onu bana gösterin. Çınarların altına geldiklerinde Vasili Abbas gel dedi. Abbas hemen koşarak miyavlayarak geldi. Vasili'nin bacaklarına başını sürmeye başladı. Vasili onu kucağına aldı, okşadı. Bu genç o günkü adam mı, değil mi? Adam tekneden inmeden dönmüş gitmişti. Cin gibi nişancı bu adam. O göz göze geldikleri adam mı değil mi de bilirdi. O zaman bu delikanlının kim olduğunu anlardı. Ondan sonra da Poyraz aklını başına toplar, kim Kafkasya'ya gider, kim denizin dibini boylar belli olurdu. Pınardan indiler, çınarların altına oturdular. Çocuklar bugünlere dikkat edin, Kavlakzade en çok sizden korkuyor. En çok da size düşman. Ben bu kasabalıları bilirim, herkes birbirinin can düşmanıdır. Hayri Efendi, Cafer, Atçı İsmail bunların dışında. Onlar iyi, doğru, yiğit insanlardır. İki yüzlü değillerdir. Poyraz ayağa kalktı. Aşk olsun Vasili, aşk olsun Salih Efendi. Evi unuttuk. Hadi kalkın da dostumuza bir ev seçelim. Vahap Bey bir kalabalık dalgası daha gönderir de kalan evleri de onlara. Vahap Bey bundan sonra kimseye ev vermez ya. Gene de biz gidip evimizi seçelim. Vasili ustamız yanımızdayken. Kalktılar, boş evlerin hepsine girdiler, çıktılar, her evi incelediler, sonunda bahçesinde portakal ağaçları olan bir evde karar kıldılar. Portakal ağaçları öyle bir meyve tutmuştu ki her bir ağacın üstü şıkırdım gibiydi, portakallardan yapraklar gözükmüyordu. Salih Efendi o gün kasabaya döndü. Birkaç gün sonra da 3 tekne 11 genç adamla geldi. Önce Poyraz'la Vasili'ye evin tapusuyla birlikte 50 dönümlük yukarıdaki düzlükten bir tarla tapusu daha gösterdi. Başlarında Salih Efendi getirdiği genç işçilerle dükkana bütün getirdiklerinin yerli yerince yerleştirdiler. Dükkanda ne bir boş yer kaldı ne de bir eşya dışarıda. Ter içindeki Salih Efendi çeşmenin başına gelince su tasını doldurdu, başına dikti. Dolu tastaki suyu son damlasına kadar içti. Cuma günü kasabadan kaymakam, belediye başkanı, Kavlakzade Remzi Bey, askerlik şubesi başkanı, Üzeyir Han, Vahap Bey, tapucu Hayri Efendi, Cafer, kasaba eşrafından birkaç kişi daha geldiler, dükkanın açılışına katıldılar. Çınarların altında şölen masaları kuruldu, rakılar içildi. Kadri Kaptan'ın içine koltuklar, sandalyeler konan teknesiyle gece kasabaya döndüler. Karınca adalılar, bütün kasaba büyüklerinin adalarına geldiklerinden dolayı onurlandılar, yeni gelenler bile. Resmen açılan dükkan hemen alışverişe başladı. Bu kadar yoğun alışverişe Salih Efendi bile şaşırdı. İmanla paranın kimde olduğunu kimse bilemez. 10. kaset, 1. yüzün sonu.